Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
Bir Borç Hikayesi. Hüseyin Küçük Kürtül. Ala Omar bir kenara çömelip terini sildi. Biriketlerin tamamını döküp bitirmişti. Bu son harçtı. Sarı Ehmet'le beraber dökmüşlerdi. O da demin çıkmıştı. Birikethane, Kısıkkaya mevkiinde, huzur evinin hemen yanından geçen Göksun yolu üzerindeydi. Kısıkkaya, Maraş'ın batı tarafındaki son bölgesine deniyordu. 1 kilometre ötede yatılı bölge okulu bulunuyordu. Birikethane yaklaşık 500 metrekare kadar düz bir alan üzerine kurulmuştu. Düzdü ama dölek değildi. Batıya bakan kısmı az daha yüksekti. 3 tane kadar elektrikle çalışan biriket dökme makinesi vardı. 3 makine özellikle inşaatların daha çok olduğu yaz döneminde aynı anda çalışırdı. Kışın tek makineye düşer, bazı kış günleri çalıştırılmazdı. Biriketler önceden yağlanmış olan tahta altlık üzerine alınır, sonra kuruması için yere sıralanırdı. Kuruyan biriketler tahta altlıktan çıkarılır, başka bir yere istif edilirdi. Birikethanenin yukarı kısmında ev kanalizasyon sistemlerinde kullanılmak üzere buz yapılırdı. Buzlar iç içe iki kısımdan oluşan demirden kalıpla dökülürdü. Onun işçisi ayrıydı. Herkes dökemezdi. Buz ve biriketleri dökmek için lazım olan kum Maraş'ın Nurhak tarafından çıkıp Ceyhan Nehri'ne karışmak üzere Adana yolu tarafından geçen Aksu Çayı'ndan getirilirdi. Oranın kumu iyiydi. Kumu çoğu zaman Pürçüklü Sıddık getirirdi. Ben oradaydım. Alaaddin Hoca'nın oğlu. Pürçüklü Sıddık'la kum getirmeye giderdim. Çocuktum daha ilkokulda ama yoldaş ederdi babam beni. Hayatın incelikleri insanın incelikleri içinde gizliydi. Hem de her türlü insanın. Güzel işler yapıp güzel sözler söyleyen insanlar ve de kaba sözlü, küfürlü konuşma yeteneği edinmiş insanlar, hilekar insanlar, kaba ve saldırgan insanlar, içten pazarlıklı pısırık insanlar, insanlar. Pürçüklü Sıddık'la giderken urup ekmek içine yatırdığımız tuzlu biberli kaynamış yumurtaları yerken Sıddık emmi türküler söylerdi. Kulağından gitmez. Ah neyleyim gönül gönül senin elinden. Her zaman ağlarım gülemem gayrı. Bahçenizden bir taş attım vişneye, kimseler yarinden ayrı düşmeye. Bekir diye seslendi Ala Ömer. Şu kuruyan biriketleri sula hadi. İyice kurumuşlar görmüyor musun? Bekir somurdanarak yerinden kalktı, hortumu çekti. Muslu açın diye bağırdı. Ala Omar sağına soluna baktı. Musa neredesin? Suyu aç, Bekir'i bekletme. Musa biriketleri istif etmekle meşguldü. Seslenmeden yürüdü, muslu açtı. İstif görevine devam etti. Onlar böyle uğraşırken Bıyık Alaaddin geldi birikethaneye. Bıyık Alaaddin Ala Omar'a takılmadan edemezdi. Ne oldu lan Omar? Ne çabuk yoruldun. 2 dakika dinlenelim dedik Alaaddin abi. Havalar soğumaya başladı. Bu biriketleri döküyoruz ama kış geliyor. Satış olacak mı dersin? Allah kerim abi ne diyelim. Satış olmazsa patrondan para bekleme. Senin patron dediğine Alaaddin Hoca derler. Kimin hakkını yemiş ki şimdiye kadar? Şaka yaptım. Bilirim tabii hocamı. Hani nerelerde kendisi? İçeride mi? İçeride oturuyor. Biraz sessiz abi. Bir sıkıntısı mı var nedir? Yanına bir varayım hele. İyi olur, seni sever. Sor bakalım sıkıntısı neymiş. İşin bittiyse sen de gel. Tamam, varırım ben. Birikethanenin üst kısmında, büyük olmadığından olsa gerek, hücre dedikleri küçük bir depo vardı. Çimento vesaire konulan bu deponun bir bölümü oturmak için ayarlanmıştı. Bir masa, birkaç sandalye ve tabure oturup sohbet etmek için kapıdan tarafa düzenlenmişti. Çay demlemek için çay malzemeleri, küçük tüp ayrı bir köşedeydi. Bıyık Alaaddin kapıyı tıklayıp açtı. Alaaddin Hoca bir iskemleye oturmuş, dalgın dalgın düşünüyordu. Yaktığı tütünün kokusu ve dumanı ortalığı doldurmuştu. Bıyık Alaaddin'in geldiğini ilk anda fark etmedi. "Selamünaleyküm hocam." diyerek girdi Bıyık Alaaddin. Bıyıklarını büyütmüş, iki yanından kıvırdığı için ona Bıyık Alaaddin diyorlardı. Sarı Ehmet'in kardeşiydi. Alaaddin Hoca başını kaldırdı, her zamanki samimi tavrını gülümsemesiyle ikram etti Bıyık Alaaddin'e. Ve aleykümselam Alaaddin, hoş geldin. Hoş bulduk hocam, düşünceli görünüyorsun. Allah dertsiz baş yaratmamış. Elimizden gelen bir şey varsa söyle hocam. Hücrenin kapısı tekrar açıldı. Ala Omar ve Musa girdiler.
Alaaddin Hoca Ala Umar'a baktı. Ömer, terlemişsin oğlum dedi.
Terledik hocam.
Oğlum terledin de niye dışarıda duruyorsun? İçeri gelip sobayı yaksana.
Hocam rahatsız etmeyin dedim. Seni düşünceli görünce girmeye çekindim.
Ömer, seni döverim bak. Deli misin oğlum sen? Bir hasta olursan çoluk çocuğuna kim bakacak?
Hocam öldürsen sesini çıkartma. Sen bizim babamızsın.
Alaaddin Hoca güldü. Şimdi Ahmet abin ya da Cuma olsaydı eversen seslenmem derlerdi. Birer iskemle çekip oturdular.
Hocam sıkıntı nedir diye söze girdi bıyık Alaaddin.
Sizi derdimle niye üzeyim Alaaddin? Allah kerimdir.
Olmaz hocam. Belki derman oluruz. Derman buluruz.
Alaaddin Hoca bir müddet durdu. Bir borcum var. Yarın ödenmesi gerek.
Bu muydu hocam sıkıntın?
Alaaddin, bu büyük bir sıkıntı değil mi?
Hocam alacaklıdan müsaade isteriz.
Olmaz. Ödemem lazım. Yalancılık yapmış olur. Kişiyi mağdur etmiş olur. Bize yakışmaz hem de.
Hocam dürüstlüğün bu kadarı da fazla değil mi?
Alaaddin, bu söz sana yakışmıyor. Dürüstlüğün fazlası mı olur? Fazlalığı var diyorsan demek ki eksikliği var. Dürüstlerin daha dürüst olması gerekir. Bak, bana hoca diyorlar. Ben dürüst olmazsam kim dürüst olacak? Zamanında ödenmeyen borç iki tarafa da zul olur.
Tamam da hocam, öyle deme.
Toplumda herkes birbirine güveniyor. Kim bu güveni bozarsa ihanet etmiş olur. Efendimizin lakabı neydi? Ona emin demişlerdi. Toplum birbiriyle birlikte iman eder. Güvenin kalkması, imanın kaybolması demektir. Önce birbirimize güvenmeliyiz ki Allah'a güvenelim.
Hocam, öyle düşünen kim kaldı ki toplumda? Güvenilecek kim kaldı?
Yanlış düşünüyorsunuz. Sen kaldın, ben kaldım. Aha Omar kaldı. Güven kalmadı deme. Güvenilecek adamları ara bul. Birlikte güç kuvvet oluşturalım.
Ala Omar kalkıp Alaaddin Hoca'nın elini öptü.
Hocam, sen var ya dedi. Şimdi ağlayacağım ben. Ne güzel konuşuyorsun. Allah senin gibileri eksik etmesin.
Oğlum, asıl kahraman sizsiniz. Ben iki lafı bir araya getiriyorum ama asıl siz nice iki güzelliği bir araya getiriyorsunuz. Yaşayarak anlatıyorsunuz.
Bıyık Alaaddin bu dürüstlük konusundan aslında hoşnut oluyordu.
Hocam, bu yüzden herkes senin başına toplanıyor vallahi.
Peki borç ne kadar?
2400 lira Alaaddin.
Musa da söze karıştı.
Hocam, ne diyeceğim peki?
Bir yerden borç isteyip ödesek senin borcunu?
Musa, kimin durumu iyi ki yavrum?
Düşünüp duruyorum. Herkes zor durumda. Her yerde yağ kuyruğu, tüp kuyruğu var. Parası olan gidip bunları almaya çalışıyor.
Pirket de satılmıyor ki hocam.
Kış geldi. İnşaatlar durdu neredeyse.
Öyle diyelim. Allah bir kapı açar zahar.
Ala Umar kalkıp çayları tazeledi. Birer sigara tüttürdüler. Susup düşündüler. İçlerinden patron hocaları için dua ettiler. Bekir kapıyı açıp içeri seslendi.
Hoca, su kesildi. Piriketleri sulama işi yarım kaldı.
Bekle Bekir, gelir zahar.
İkide bir su kesiliyor dedi Umar.
Alaaddin Hoca başını iki yana salladı. Maraş'ın her yeri su ama suyu kesip duruyorlar. Şu ahır dağının altı derya deniz. Her yerden su kaynıyor. Aha Körpınar. Suyumuz ne kadar çok ki Körpınar aktığı halde suyunu az sanıp kör etmişler. Aha bizim kulağa kutlunun her yeri su.
Evet hocam, gazarcı suyu var şarıl şarıl akıyor.
Acemli caminin içinde su kaynıyor. Devecili Camii de öyle. Devecili Camii'nin suyu top sahasının altından geliyormuş. Oranın altı da su deposu gibiymiş. Kaç tane cami var bu şekilde?
Ya Gasarcı Mahallesi'nde her evde kaynak suyu var. Benim bacımın evinin içinde kaynak suyu akıyor. Maraş'ın altı üstü su. Hükümet bunu neden değerlendirmez ki?
Hocam, Pınarbaşı'nın suyu bile 10 memlekete yeter düzgün değerlendirilse. İşte güven dediğimiz bu evlen. Biz yöneticilere güveniyoruz. Onlar güveni boşa harcamamalı.
Onu bunu boş verin de hocamın borcunu nasıl edeceğiz onu konuşalım, dedi bıyık Alaaddin.
Akşam evde bir sessizlik vardı. Kimse konuşmuyordu. Evin babasındaki hal ailedeki herkese yansımıştı. Baba neşeliyse neşeli, üzgünse üzgün olurdu aileler. Sofra serilmişti. Ayşegünler de Kerzivan,
Çocuk hasta hoca, ateşi var, kusup duruyor.
E doktora götürecek durum da yok.
İyileşir zar. Üstünü örttüm yatıyor.
Devlet hastanesine götürsek bakmazlar. Bir daha zarlarlar. İnneci Mehmet Efendi'yi çağırayım yarın. Ya da Ali onun sağlık ocağına götürsün. Beraber gidin.
Yemek hazır. Gelin. Ellerinizi yıkayıp gelin bakalım çocuklar.
Alaaddin Hoca sessizdi. Bir türlü unutamıyordu borcunu. Yarın ödenmesi gerekti. Akşam olmuştu. Artık nereden bulacaktı parayı?
Bugün hiç satış olmadı, dedi.
Alacakların var çok kimsede. Getiren olmadı mı?
Olmadı. Sen istemezsin.
Durumları olsa getirirlerdi hanım.
Sen zor durumda kalıyorsun.
Bak işte, biz de götüremiyoruz borcumuzu.
Bunu derken sesi hıçkırık gibi çıkmıştı Alaaddin Hoca'nın. Allah büyük hoca, üzme kendini.
Alaaddin Hoca cevap vermedi. Nefesi boğazına tıkanmıştı. Çocuklara belli etmek istemiyordu. Dişlerini sıktı, iç geçirdi hafifçe. Yemekleri yediler, yemekten sonra Ayşegül'ün yanına gitti babası. Yüzünden öptü.
Ateşler içinde yanıyor bu, dedi. Bir iğne yaptırsak iyi olacak.
İğne istemiyorum diye bir ağıt tutturdu Ayşegül.
Tamam, ağlama anacığım. Hele doktor bir görsün yarın. Hadi sen bir şeyler ye bakalım.
Sobayı yaktın mı Kerzivan?
Yaktım.
Bazen dertler üst üste gelir. Yığıldıkça yığılır insanın üstüne. Ne yapabilir ki insan? O an kalbini açıp dua etmesi gerekir. Ketum bir kalp ne işe yarar? Derdi verene dönmelisin. Başka da muhatabın yok ki. Bir o var, bir de sen. Seni de o var etti, derdi de senin için var etti. Ne yapabilirsin ki?
Sofraya oturdular, sessizlik lokmalarla beraber midelere kadar indi.
Ben oradaydım işte. O babamdı. O Alaaddin Hoca'ydı. Kendisi hoca değildi ama gençliğinde arkadaşlarına önderlik ettiği için, danışılan kişi olduğu için hoca demişlerdi arkadaşlar ona. İsmi hoca kalmıştı. Tanıdığım en dürüst, samimi, diğergam, akrabasını gözeten, aydın kafalı, dindar insandı o. Anneme, bana hoca diyorlar ama ben daha Kur'an okumasını bilmiyorum. Bana okumasını öğret, demişti. Annem de ona Kur'an okumasını öğretmişti. O herkese hocaydı ama annem de onun hocasıydı. Yemeği yedik, ödevlerimize bakacaktık. Ablalarım defterlerini çoktan açmışlardı. Bense önce resimler çizmeliydim. Geçen yıl elektrik tutturup yaktırdığım ellerim resim çizmeme mani olamamıştı. Hiçbir şey mani olamamıştı. Çünkü Allah mani olmayı dilememişti. Yeteneği O vermişti ya zaten. Çizmeliydim. Çizmesem olmazdı. Ayıp olurdu. Nimete küfran olurdu. Kime yetenek verilmişse karşılığını ödemek zorundaydı. Hem de zevkle. Ben de zevkle uzandım sedire. Resim defterimi önüme serdim. Ben ressamdım. Çocukluğumda belliydi bu. Tamam da içimdeki bu hüzün neydi? Evimize dalan ağır bir hüzün. Neyi özlemiştik ki biz? Özlediğimiz bir şey mi vardı? Babam bir türkü tutturmuştu. Ne diyeyim, neyleyim yalan dünyayı? Ne şadüman oldum, ne kalabildim. Sonra bir türkü daha. Karşı dağda kara çadır ordu var. Herkesin de yüreğinde derdi var. Babam her gün, her akşam türküler söylerdi. Hiçbir kayıtta bulamadığım türküler. Bu akşam daha içten ve daha dertleşir gibiydi türkü söyleyişi. Türküler peş peşe geldi. Bir müddet sonra sesi bulanıklaştı babamın. Söylemeyi bıraktı. Elini alnına götürdü. Çocuklar görmeden akıtmak istedi tutamadığı yaşlarını. Yaşlarını tutamadığı altın yekinip gelen hıçkırığını da tutamadı gayrı. Ağladı birden. Biz donuverip kalmıştık. Elimizdeki işleri bıraktık, öylece bekledik. Birbirimize bakmaya bile cesaret edemedik. Bir babanın sesli bir şekilde ağlaması dayanılacak bir durum değildi. Dayanmaya niyet ettik. Herkesin niyetini kendi niyetimin yoldaşı olarak içimde hissettim. Annem yiğit kadındı. Ne oluyor hoca? Çocukların içinde oluyor mu şimdi? Kalk elini yüzünü yıka. Sabret bakalım. Allah kerim dersin her zaman sen. Babam sustu. Haline üzülmüştü. Sessizce bekledi. Gözlerime bakamadı. Yavaşça kalkıp dışarı çıktı. Alaaddin Hoca o gece uyuyamamıştı. Vereceği borç onu uyutmamıştı. Nasıl uyusun? Kafasını sadece kendiyle meşgul ediyordu bu borç. Meşgul bir kafa nasıl uyuyacaktı? Yemyesiz bir işçi gibi çalışıyordu adeta kafa. Sigara üstüne sigara yakıyordu. Ağzı zehir gibi olmuştu. Kalkıyor, odanın içinde dönüyordu. Herkes uyumuştu ev ahalisi olarak. Ayşegül ateşler içinde yatıyordu. Sobanın hemen yanına sermişlerdi onun yatağını, üşümesin masum diyerek. Alaaddin Hoca fakirliği hiç dert etmemişti. Zaten kendi eliyle fakirliği yoldaş ediniyordu. Kendisinden kim ne istediyse verirdi. Hiç kimseyi geri çevirmezdi. Zor duruma düşen herkes ona gelir isterdi. O mutlaka elinde avucunda ne varsa uzatır, ısrarla verirdi. O fakirlikten, yokluktan hiç gocunmamış, bu duruma hiç gücenmemişti. Onu üzen borcunu verememekti. O toplumun güven dağlarından biriydi. Yeryüzünü ayakta tutan dağlar gibi insanlığı ayakta tutan dağlardan biri. Bir sigara daha yaktı. İçi daralmıştı. Nefes alamaz gibi oluyordu. Elinde sigara, ayakta dikili dururken, içi ümitsizlikle dolmuşken birden pencereden bir silüet gördü. Evet, pencereden. Kayseri'deyken tanıştığı ve çok sevdiği bir hocanın görüntüsü kendine bakıyordu. Elindeki sigara yere düştü. Konuşamadan bakmaya başladı. Hoca, ''Neden dertleniyorsun Maraşlı Alaaddin? Kendini neden salıverdin? Ümitsizlik sana yakışıyor mu? Sen Allah'a güvenmiyor musun? Kalk abdestini al. İki rekat namaz kıl. Allah'tan iste ne isteyeceksen. O her şeyin sahibidir.'' Hocanın görüntüsü birden kayboldu. Uykudan uyanır gibi etrafına bakındı. Yere düşürdüğü sigarayı alıp kül tablasında söndürdü. İçi kabarıvermişti. Dışarı çıktı, buz gibiydi hava. Çeşmeye gitti, abdest aldı. Takkesini taktı, gönül kırıklığı ve haşyetle namazını kıldı. Belki de böyle bir namazı hayatı boyunca kılmamıştı daha önce. Namaz bittiğinde içine bir sekinet inmişti. Abdestim varken Kur'an okuyayım dedi. Öbür odaya geçti, üzerine bir battaniye aldı. Kur'an'ı açıp okudu, okudu. Bir ayete gelince durdu. Kur'an okumasını sonradan öğrenmişti. Arapça dilini hiç bilmezdi ama bu ayet onu durdurmuştu. Anlamını merak etmeye başladı. Kalktı, bir zamanlar aldığı ve zaman zaman okuduğu meali aldı. O ayeti buldu ve mealini okudu. Allah kuluna kafi değil mi? Zümer 36. İçi öyle sevinçle dolmuştu ki, akşamki ağlamasından dolayı özür diler gibi ağlamaya başladı. Kimse görmeden, sadece Allah'a. Kitabı kapattı, yerine koydu. İçine sonsuz bir güven girmişti. Güven en önemli şeydi. Bu dünyanın kuruluşu güven üzerine olmalıydı. İnsanlar ikiye ayrılırdı. Güveni bilenler ve güven içinden çıkmayanlar. Güvenini kaybetmiş olanlar. Sessizce kalktı, sobalı odaya geçti. Çocukları uyandırmadan usulca yatağına girdi. Başını yastığa koydu. Ruhuyla bedeniyle gerçek benliğini bulmuşçasına huzurlu bir uykuya daldı. Çünkü Sultanlar Sultanı'nın huzurunda olduğunu bilmişti. Sabah namazına kalktıklarında Alaaddin Hoca'nın yüzündeki keyfi fark etmişti Kerzivan Hatun. ''Rahatladın mı hoca?'' diye sordu. ''Bir hata içindeyiz Hatun. Allah varken ve kuluna kafiyken biz neden kaygı içindeyiz ki?'' ''Haklısın'' dedi Kerzivan Hatun. ''Allah'a olan güvenimizin nasıl olacağını bilmiyoruz.'' Alaaddin Hoca Kerzivan Hatun'a baktı. ''Senin söylemek istediğin bir şey var galiba.'' dedi. Acaba gece yaşadığı halleri mi görmüştü? Yüzünde farklı bir şey vardı evin hanımının. ''Gece ne oldu bilemezsin.'' dedi Kerzivan Hatun. ''Ne oldu? Hayrola, rüya mı gördün?'' ''Gece uyurken bir ses duydum.'' ''Kalk, ne yatıyorsun? Ev yanıyor, uyan.'' diyordu. Uyandım, bir de baktım ki sobanın kapağından közler dökülmüş, çocuğun yorganını tutuşturmak üzere. Yorgan ışıl ışıl olmuş. ''Rüya mı? Ne rüyası, gerçek?'' Odanın içi duman dolmuş. Bir de baktım ki yanımda bir sürahi su duruyor. O suyu oraya ne zaman koydum bilmiyorum. Alıverdim, yorganın üstüne döktüm. Az daha yanıyorduk. En önce de şu hasta kız yanardı Allah muhafaza. Sonra kalktım, pencereyi açtım. Gidip yorganı değiştirdim. Hiçbirini duymadınız mı? Senin uykun hafif olurdu ama nasıl uyumuşum bilemiyorum. Kerzivan Hatun yanık yorganı gösterdi. Alaaddin Hoca da kendi yaşadıklarını anlattı. İkisi de Allah kerim dediler. Kerzivan Hatun çay suyunu koymaya mutfağa geçti. Bu arada kapı çalınmıştı.
Hayır inşallah, dedi Alaaddin Hoca. Sabahın bu saatinde kim ola?
Gidip kapıyı açtı. Hiç tanımadığı bir adam vardı kapının önünde. Yanındaysa bir kadın. Buyurun, dedi. Firketçi Alaaddin Hoca sen misin kardeş?
Evet, bana biriketçi Alaaddin derler.
Senden bir ricamız var kardeş.
Estağfurullah, buyurun. Çay hazırlanıyor, içeri gelin.
Yok, sabahın bu saatinde rahatsız etmeyelim. Bizim bir ricamız olacak. Onu diyelim, kabul edersen memnun oluruz. Elimizden bir şey geliyorsa yaparız inşallah. Biz bir ev yaptıracağız ama uzun zaman sonra. Şimdilik beklememiz gerekiyor.
Evet.
Sizden biriket alacağız ama koyacak yerimiz yok.
Evet.
Biz şimdi parasını versek, aylar sonra gelsek aynı fiyatı alabilir miyiz?
Alaaddin Hoca duraladı.
Şimdi parasını vereceksiniz, sonra da gelip biriketleri alacaksınız. Doğru mu anladın?
Evet kardeş.
Biliyorum enflasyon var, fiyatlar artacak. Biz de parayı biriktirdik hanımla. Bu parayı harcarız diye korkuyoruz.
Alaaddin Hoca adamın gözüne baktı.
Tamam da arkadaşım, beni hiç tanımıyorsun. Aylar sonra gelip biriketleri istediğinde ben parayı inkar edersem ne olacak?
Adam güldü.
Biz bu konuyu sağda solda konuşurken bu işi yapsa yapsa Alaaddin Hoca yapar dediler. Sana güvenileceğini söylediler. Sonra seni araştırdık, kime sorduysak güvenilecek adam odur dediler. Biz boşa gelmedik buraya hocam.
Alaaddin Hoca geceki yaşadığı olayları hatırladı. Güven ve emanet ne kadar önemliydi.
Kaç tane alacaksınız?
Şimdilik 3000 biriket hocam.
Biriketler 80 kuruş.
Hesaplarsak 2400 lira yapar.
Evet hocam, bizim de tam 2400 liramız var.
Olur inşallah.
Adam cebinden dürülü bir naylon çıkardı. Açtı, içindeki parayı saydı, Alaaddin Hoca'ya teslim etti.
Tamam mı hocam?
Tamam inşallah. Siz ne zaman gelirseniz 3000 biriketinizi alıp gidin. Yalnız bir hafta öncesinden haber edin ki elimizde hazır biriket yoksa döktüreyim.
Allah senden razı olsun hocam. Ne muradın varsa versin.
Cümlemizden razı olsun. Allah yolunuzu açık eylesin.
Adam ve hanımı gidince Alaaddin Hoca içeriye girdi. Kerzban Hatun ondaki sevinci görmüştü.
Yüzün gülüyor hoca.
Allah her daim kuluylaymış da haberimiz yokmuş.
Ne oldu?
Adam ileriki bir tarihte ev yaptıracakmış. Parasını biriktirmiş, harcarım diye korkuyorken birisi bizim ismimizi salık vermiş. O da parasını getirip verdi bana. İleride biriketlerini alacak.
Çok iyi olmuş, çok şükür. Borcuna yetiyor mu bari?
Sana bir şey diyeyim mi? Tam borcumuz kadar. Ne eksik ne fazla.
Ama
Cenab-ı Allah biraz fazla gönderseydi olmaz mıydı hanım?
Hoca, al onu yüzüne sür.
Şaka yaptım be hatun.
Dedik ya, okulunu bırakmıyor. Zaten her şeyi fazla fazla vermiyor.
Sen bilirsin bu işleri.
Yeni yeni öğreniyoruz işte. Yeni yeni.